ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda neler var. Şimdi biraz tarihi yarımadanın Haliç kıyılarındaki iskelelerden ve o kıyı şeridinin biçimlenişinden söz etmek istiyorum bugün size. Daha önce bir programda buradaki gar binasının yapılışından en son söz etmiş ve orada bırakmıştık. Ve Sarayburnu çevresinde raylar döşeniyor 1872 ilkbaharında. Çünkü demir yolu inşası çok önemli bir hale geliyor. Elbette Osmanlı için de bu çabalara girişilmiştir. Ve de Eminönü Liman, oraya da bağlantı kurulacak. Dolayısıyla da tren yolunun sarayın bahçesinden geçme mevzu önemli bir şey. Abdülaziz'in de o meşhur lafıdır, işte sarayın bahçesinden geçecek diyorlar, o da diyor ya. Nereden geçerse geçsin, isterse sırtımdan geçsin, hani sözünün söylerler. Şimdi dolayısıyla da burada tabii topografya, bu bölgenin biçimlenişi oldukça değişiyor. Bir kere sur duvarları var Eminönü'nden Sarayburnu'na kadar devam eden. İşte onlar 19. yüzyılın son çeyreğinde böylece yıkılmış oluyor. Sonra buralara depo binaları yapacaklar filan diye buralardaki 16. 17. yüzyıldan kalma sahil sarayları veya işte yalılar filan var, bu donanma izlediği padişahların, bunlar hep yıkılıyor, genişletiliyor buraları ve o yeni rıhtım boyunca birkaç etap halinde büyük ambarlar inşa ediliyor. Şimdi daha önce çoğunlukla yakın mesafelere sefer yapan küçük gemiler tarafından kullanılan o Yalı Köşkü'nden Sirkeci iskelesine ve devamlı da Galata Köprüsü'ne kadarki kıyı şeridinin çehresini tamamen değiştiren bir uygulama. 1956 ila 1958'de işte modern sahil yolu yapılırken de burası bir kere daha değişti. Modernleşme işte böyle bir şey ve o dönemlerde de bir sürü insan alkış tuttu buna. Şimdi çok enteresan bir şey oluyor. Mesela şöyle oluyor. Bugün de bakıyorsunuz. Bunlar aynı insanlar değil herhalde. Ben tabii, veya aynı insanlar mı bilmiyorum. Şimdi bir taraftan şehir modernleşecek. Böyle yeni yapılar olacak. Tertemiz, pırıl pırıl 35 katlı plazalar olacak. Bunlara bakıp ay işte çok şahane şeyler inşa ediliyor diyeceğiz. Bu tabii bir takım işte eski de kalmış artık kurallar var. Şehircilik kuralları, mimari uygulama kuralları filan, onlar hep unutuldu ve ondan sonra da deniyor ki burası şöyle kalabalık metropol, dünyanın en kalabalık metropollerinden biri, burası tabii ki böyle olacak filan. Yani nedir mesela, işte bir annenin oturduğu dairede camdan baktığı zaman veya balkona çıktığı zaman, ki artık balkon falan da yok ya, çocuğuyla göz teması kurabilmesi prensibi veya işte yapı yüksekliklerinin sokaktaki güneş ışığını işte kesmemesi falan, bunlar tabii çok artık eskide kalmış prensipler. Kimsenin de umurunda da değil zaten. Onun için böyle 35 katlı plazalarda böyle dibine dibine birbirimize bakıyoruz. bir taraftan bunu istiyoruz. Çünkü buradan da eğer bir arsamız falan varsa işte bakalım kaç kat çıkıyor falan diye hepimiz merakla bunu bekliyoruz. Yani hepimiz demeyeyim, ben kendimi bundan çıkarayım. Çünkü gerçekten bir şey yapılmasına izin vermediğim, inatla bunun için mücadele ettiğim toprağım var. Yani bunu gururla söylüyorum ki hayır, orası boş kalacak deyip bir şey inşa ettirmiyorum. Ama birçok insan elbette ihtiyacına göre yapı inşa ettirmek istiyor ve ondan sonra da kaç kat izin veriliyorsa onun da peşine düşüyor filan. Sonra bakıyorsunuz bir grup, yani aynı grup değil bunlar herhalde diye düşünerek, bir grup diye başka bir grup var herhalde şeklinde cümleyi kurdum. Ay, şehri mahvettiler işte, ne kadar şahaneydi İstanbul, mahvettiler falan diye bir de dövünme faslı var. Ama yani ikisi birden olmasına imkan yok tabii. Yani ya koruyacaksın şehri, korurken de bu şehrin karakterini, yapısını bozmayacaksın. İşte o zaman senin de sahip olduğun bilmem işte o dönümlük araziye o zaman bilmem kaç katlı plaza inşa edilmemesi gerekiyor. Yani o bu kadar çok para kazanmamayı kabul edeceksin eğer şehrin korunmasını istiyorsan. Yani böyle herkes kendi arsasında yapı olsun istiyor ama şehirde korunsun da istiyor. Öyle bir dünya yok ki yani. Sonra da bakıyorsunuz işte geçmiş dönemlerde onu yıkmışlar, bunu yıkmışlar diye sövüp saymalar filan. Yani peki bu günümüzde yapılanlarla mücadele edin. Geçmişteki yapılar yıkılmış. Menderes yıkımlarından filan söz ettik ya şimdi. Daha öncesinde de bir sürü. Bak işte Osmanlı'nın son döneminde adam gar, tren garı inşa edecek diye o canım yalı köşklerini şak diye yıkmış. Yani Osmanlı öyle zaten, son derece pragmatik. Bir şeyin yıkılıp yeni başka bir şeyin inşa edilmesi gerekiyorsa şak diye yıkıyor ve neyse onu inşa ediyor. Mesela birçok örnek verebiliriz de gene neye benzediğini pek de bilmediğimiz Üsküdar Sarayı var. Şimdi Kavak Sarayı diyelim daha ziyade. Kavak Sarayı'nı bize betimleyen işte iki tane mi ne gravür var. Başka da bir şey yok elimizde. O yıkılıyor orası ve Selimiye Kışlası inşa ediliyor yani. Ve şehir içinde böyle birçok yer var. Çünkü has bahçelerde yapıyorlar. Padişah birçok şeye öncülük edecek ya, has bahçelerde başlıyor bu tür yapıların, yeni yapıların inşa edilmesine filan. Şimdi dolayısıyla bu anlayış bizde, peki kim koruyacak o yapıları? Yani eğer bizler de hepimiz, ya geçti bunlar. Yani şimdi böyle konuştuğuma bakmayın. Olan oldu artık. Yani bir kimsenin bir özveride bulunması falan da gerekmiyor. O özveride bulunma faslı geçmişte olmalıydı. Böyle herkes konuşmayı çok biliyor. Harekete geçmeye gelince bakıyorsunuz herkes kendi çıkarının peşine düşüyor. Bu çok çirkin bir şey. Gerçekten de yani can sıkıcı da bir şey. Hem bir taraftan doğal ama o zaman ay şehri de niye korumamışlar, onu da niye yıkmışlar, bunu da niye bilmem ne falan diye. Yani bir şu ikiyüzlülükten bir kurtulsak keşke. Şehrin karakterini, yaşam kalitenizi, yani bir de sadece bir de öyle bir anlaşılıyor ki sanki orada bir manzara var, biz manzarayı korumak istiyoruz. Ya öyle bir şey değil, yaşıyorsun onun içinde. O yaşadığın şehrin yapıları, yolları, varsa ağacı, bahçesi, şusu, busu seni etkiliyor. O karakterini etkiliyor, ruh halini etkiliyor, bir sürü şeyini etkiliyor bak. 5 saatte işten eve dönemiyorsun akşam, yani her yerde yol yol yol bakıyorsun. Sonra da o yollar mesela veya çöpler bir türlü toplanamıyor. Bir sürü bir şeyler. Veya metroya biniyorsun ama o da çözüm olmuyor, kâr etmiyor. Bir sürü ayağı var hani bu işin. Eğer bir şehrin yaşanılır halinin korunmasıyla ilgili bir şey. Yani İstanbul özelinde bakarsak da sanki bir ülke, yani 20 küsur milyon nüfusu olmuş şehir mi olur Allah aşkına? Onun sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz ve bunu doğal karşılıyoruz ya, sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Doğal değil. Yani birçok şey doğal değil. Olmaması gereken bir sürü şey oluyor. O kadar da hızlı değişiyor ki şehir. 5-10 yıl öncesi için herkes geçmişi, "Ah, eskiden İstanbul şöyleydi, böyleydi filan" diye. O eskiden dediği de 5-10 yıl öncesini kastediyor. Çünkü şehir gene Münif Paşa'nın dediğine geldik. Yani o yangınlar için söylemiş bunu. Her yıl şehrin 5'te 1'i yanıyor. 50 yılda bir şehrin iskan kabuğu değişiyor falan diye. Yangın olmasa da bugün yaşadığımız şey bu. Şimdi 19. yüzyıla kadar kıyı çizgisi küçük koylarla, böyle öne doğru çıkıntı oluşturan tek tük yapılarla, tek düzelikten tamamen uzak bir görünümde ve çok şahane. 19. yüzyıl ortalarına ait fotoğraflar, o birbirine bitişik tek ve iki katlı ahşap evlerden oluşan sıra evler, bunları görürsünüz. Gravürlerde görülen o 18. yüzyılın düzensiz yapılaşma geleneği daha sıkışık bir şekilde sürdürülüyor. 19. yüzyılda nüfus çok hızlı artıyor bir de. Geçmiş dönemlerle kıyasladığınız zaman o evler Büyük Hocapaşa yangınından etkilenen art alanları tamamen değiştikten ve bu arada da yeni yapılan Sirkeci iskelesine giden geniş bir yol inşa edildikten sonra demir yolu tesislerinin yapımı sırasında yıkılıyorlar. O Hocapaşa yangını da 1865 tarihlidir. İstanbul'un yangınları çok meşhur ya, en meşhurlardan bir tanesi de Hocapaşa yangınıdır tarihi yarımadada. Yangın sonrası yangın yerleri ismiyle anılan bölgeleri hızlı bir şekilde işte Islahat-ı Turku Komisyonu filan da çalışıyor. Yeniden planlıyorlar. İstimlak ediyorlar, yolları daha ızgara planına uygun biçimlendirmeye çalışıyorlar, ulaşım akslarını filan. Dolayısıyla da böyle bir değişiklikler var. Bu bölge de onun için çok değişmiştir. Bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de tarihi yarımadada kıyı şeridi ve yapılan değişikliklerle o biçimlenişler, bunları konuşuyorduk. Şimdi o Hocapaşa yangınından sonra Sirkeci iskelesine giden geniş yol inşa edildikten sonra bu bölgedeki bir dizi sıra evin yıkıldığını söyledim. O Sirkeci iskelesinde şirketi Hayriye'nin iki araba vapuru için başlangıçta küçük gişe kulübesiyle böyle çok mütevazi bir ahşap iskele kuruyorlar. Çünkü şirketi Hayriye vapurlarıdır. Belki içinizde bilmeyen varsa ben onu da hani tekrar söylemiş olayım. İstanbul'da ilk vapurların işlemeye başlaması şirketi Hayriye'nin işte kurulmasıyla birlikte, o da 1850'lerin ortasında İngilizlere verilmiş imtiyazla oluyor bu. İki araba vapuru için bir ahşap iskele kuruldu dedim. 20. yüzyılın ilk yıllarında yerini daha gösterişli yapılar alıyor ve de herhalde 19. yüzyılın ilk yarısında kurulmuş olması gereken küçük evler. Burada daha önce bulunan açık alanların üzerine yapılmış kendi iskelesi, o 18. yüzyıldaki adıyla meydan iskelesi olan saraya ait eski bir odun ve inşaat malzemesi depolama alanı burası. Yakınında da daha çok işte vezir iskelesi biliniyor. Bu vezir iskelesi de 16. yüzyıldan beri çok alay geçidine tanık olmuş. Sadrazam ya da padişahın huzuruna çıkmaya gelen yabancı elçiler burada karaya çıkıyorlar. Görkemli bir refakatçi alayla saraya götürülüyorlar. Hemen yanında da aynı isimle yine anılan bir kapı var. Bahçe kapı. O kapının önünde Bahçe Kapı iskelesi ve Üsküdar iskelesi yer alıyor. Yakın mesafeler için kullanılan iskeleler bunlar. Belki de Üsküdar ve işte Mudanya, Bursa'dan gelen gemilerin yanaşma yeri olarak. 5. yüzyılın Scala Halkedonensis'in geleneğini sürdürüyorlardı. Halkedonensis dedim, yani bilmiyorum, belki böyle Haldanononon gibi bir şey söylemişim gibi oldu ama gemilerin işte yanaşma yeri. Bahçekapı civarda, o zamanlar hep Yahudiler oturuyor. Porta dei Glebrei olarak adlandırılıyor. Sura tutturulmuş demir halkalarıyla o yıkımdan sonra bile 20. yüzyıla kadar kent içinde toplu idamların yapıldığı yerlerden biriymiş. Çok korkunç. Fakat sadece bu kadarla kalmıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde bile her yıl padişah tarafından işte Mekke'ye armağanlar gönderiliyor. Ve o armağanların idarecisi Sürre Emini ve maiyeti Topkapı Sarayı'ndan Mekke'ye yolculuk yapacaklar. Kendilerini Üsküdar'a götüren vapura buradan biniyorlarmış. Ondan sonra da biliyorsunuz o işte Üsküdar'dan Bağdat yolu üzerinde Ayrılık Çeşmesi'nde bir duruyorlar, sonra devam ediyorlar. Bağdat Caddesi üstünde bir iki defa daha duruyorlar filan. Dolayısıyla da tarihi yarımadadan Üsküdar'a gitmek için işte buradan vapura biniyorlar. 1812'de bir veba salgını oluyor bu bölgede. Birçok eski bina yıkılıyor, kayıkhane ve evleri yıkıyorlar ve yerlerine 1813'te, yani bir sene sonra Hidayet Camii yapılıyor. O da ahşap ilk başta. 19. yüzyılda şehre gelenler cami önündeki alanın İstanbul'un tüm kıyı şeridindeki tek temiz meydan olduğunu anlatır. O yeni caminin hemen batısında 17. yüzyılda birkaç 2-3 katlı binadan oluşan ana gümrük emaneti, gümrük deposu ve büyükçe bir iskele yer alıyor. Burası gümrük emininin makam yeri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm limanlarından gelen malların gümrük işlemlerinin yapıldığı ana gümrük deposu burası. 17. yüzyılda köle ticaretinin gözetiminden sorumlu kişi de buradaymış. Cami ve yan tarafında küçük minaresiyle 1810 işte 1820 itibariyle artık, yani ama 19. yüzyılın başlarında çok köhneleşmiş ahşap binanın yerine 1858'den itibaren kıyı şeridinin işte o yeniden inşa edilmesi sırasında o dönemin karakteristik üslubunda iki katlı iki taş bina yapmışlar. Galata Köprüsü'nün başına kadarki bölgede o tek katlı gümrük depoları kuruluyor. O eski gümrük binasının arkasında birkaç katlı bir gümrük ambarı yapılıyor. Bütün bu binalar 1911'de rıhtım tesislerinin genişletilmesinden sonra yıkılmıştır ama. Ve yerlerini daha büyük bir yeni bina alıyor. O zamana kadar burada kurulan bir sebze pazarı da varmış. O sebze pazarının, çok özür dilerim, biraz da rahatsızım, onun da etkisi var. Odun meydanına taşımışlar o sebze pazarını. 1845'ten sonra limanın görüntüsü, o liman trafiğinde çok önemli rol oynayan köprü. Bunlar da var tabii. Birçok değişimin olduğunu görüyoruz ya, yani ben belki anlattım hani size de karışık gelmiş olabilir ama yıllarca burada değişmeyen tek şey kayık kalabalığı. Hani 19. yüzyılda biraz daha düzgün inşa edilmiş rıhtımlar ama o kayık kalabalığı hiç değişmiyor. Bunların yakınlarında da bir dizi küçük meyhane, işte o elverişli konumdan yararlanıyorlar. Çünkü işte malumunuz o liman işlevleri içinde çok meyhane olmadan olur mu? Neyse, uzun lafın kısası. O bütün bölgenin görünümüne hakim olan işte yeni camii var. Ondan sonra da yanında Mısır Çarşısı. bu bölgedeki eski Yahudi mahallesinin yerine kuruluyor ve burası Bahçeşehir falan diye anılıyordu. Bilmiyorum bugün var mı bu ismi kullanan. Yani liman işlevleriyle ilişkileri olmamış onların o dönemde. Ve yine burada bakıyorsunuz Ortaköy, Beşiktaş ve Tophane'ye giden kayıklar için iki yanaşma yeri. Ayrıca Karaköy ve Hasköy'e giden kayıkların da kalktığı balık pazarı iskelesi var. Pera'dan gelip şehri ziyaret edenler genellikle burada karaya çıkıyorlar. Ayrıca o bahçe kapıdaki gibi her zaman kalabalık olması nedeniyle burada da uzun bir dönem idamlar yapılmış. Yani sanki şey gibi bir anlam çıkmıyor mu? Kalabalık yer arıyorlar. Oo, burası kalabalık, ibret vereceğiz millete. Şunların boynunu asıvereceğiz. Bakalım neresi daha kalabalık. Aha burası çok kalabalık. Burada asalım falan. Çok acayip değil mi? Evet çok acayip. Şimdi tamamen değişiyor bu bölgenin görüntüsü. Eremia Çelebi kömürci yağını söyler. 17. yüzyılda bu bölgede arpa emininin makamı Beylik Arpa Ambarı ve onun hemen yanı başında da inşaatta kullanılan mermerler için bir depo varmış. 19. yüzyıl başlarında buralarda tütün gümrüğü kuruluyor. Ve de o binanın yanına da 1901-1902'de filan Düyun-u Umumiye'nin gözetiminde yeni bir balıkhane kuruluyor. Fakat Prost'un İşte 1936'da yeni kent planının uygulanması sırasında o yeni cami önündeki binalar yıkılıyor. O kıyıdaki küçük İzzet Mehmet Paşa Camii de yıkılan binalar arasında. 1957-58'de sonra da 1985 ila 87 yıllarında da buranın batısındaki bölgede birçok bina yıkılıyor biliyorsunuz. Dalan dolduruyor kıyı şeridini filan. O arada da eskiden arada çok az mesafe olan hasır iskelesiyle limon iskelesi bütün çevresiyle birlikte yıkılıyor. O hasır iskelesi ismini Mısır'dan gelen başka mallarla birlikte burada işte indirilip hasırcılar çarşısına satılan ve çok rağbet gören hasırlardan alıyormuş. Eski zindan kapının önünde bulunan bir sonraki iskele de burada alım satımı yapılan mala göre isimlendirilmiş. Yemiş iskelesi var. Yani çok şahane değil mi bu meyve gümrüğü yine burada. Arkadaki sokaklarda manavlar var. O küçük kulübelerin yer aldığı dar sokaklarda böyle çok yangın çıkıyor. Nasıl biliyor musunuz? Yani 19. yüzyılda yangınların sayısı çok artmıştır artık. Fakat mesela 1653, 1688, 1727, 1795, 1852 yangınları bu bölgenin konumunu defalarca kere değiştiriyor. Şimdi yani büyük yangınlar bunlar ve de mesela işte Haliç şirketi vapurlarının büyük iskelesinin 3 sivri çatıyla süslenmiş yolcu bekleme salonu. Daha önce yanları daha açık basit bir hangar binasına bırakıyor yerini. Ondan sonra da zaten ortadan kalkmış. Onun hemen batısında çardak iskelesi var. Özellikle Marmara Deniz limanlarından gelen yelkenli gemiler için kullanılan bir yermiş burası. Eski fotoğraflarda falan bile görmek mümkün. 19. yüzyıla kadar bir Yeniçeri kolluğu ve Yeniçerilerin kentin tarihinde, askeri tarihte kayda değer bir rolü büyük olan en büyük kahvehanesi var. 1826'da Yeniçerilerin dağıtılmasından sonra burada İhtisap Ağası'nın makam binası kuruluyor. O Hasköy ve Eyüp yolcularının kullandığı birkaç küçük iskele de yine burada. O iskelelerin arkasında Soğancılar Camii ile Ahi Çelebi Camii arasındaki sokaklarda kentin yağ depoları var. Sonra işte 150 metre daha batıya giderseniz de odun, inşaat kerestesi, depo ve dükkanların bulunduğu odun iskelesi var. Böyle devam ediyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.